Kitabın adı Dokuz Oda Cinayetleri. Yazarı Ayşe Erbulak. 8. Ayrım. 5. Bölüm. Geçmişin Bir Sırrı. Yaz Biterken. 2 hafta geçirmek zorunda oldukları yazlık sitenin güvenlik kapısından geçerlerken, bekçi ile sadece göz temasıyla selamlaştılar. Aldıkları talimat üzerine evi internetten görmüş ve tutmuşlardı. Banu, kiraladıkları minibüsün en arkasında hiç ses çıkartmadan gelmişti. Peki ne zamana kadar kabulleneceğiz? Ne zaman duracağız? Hani geçen seferki sondu? Ben Yaprağın düğününden sonra ikinci gençliğimi yaşama kararı almıştım. Ama nerede? O gün hayatımın en karanlık günü olarak tarihime altın harflerle yazıldı. Kim demişti o lafı? Hayat sen planlar yaparken yanından gelip gidenlerdir diye. Derken Demir lafını kesti. John Lennon, dedi. Banu sözünün kesilmesi ve durduk yerde efsanevi müzisyenin adını duyunca şaşırıp, ''Ne alaka şimdi Demir John Lennon? Ne diyorsun sen?'' diye sordu. Demir de, ''O lafı John Lennon demiş. Hani hayat sen planlar yaparken yanından geçip gidendir.'' lafını. ''Demin sormuştun ya.'' deyince Banu da kafasını öne doğru eğip, ''Anladım.'' demek istedi. ''O önemsiz bir sorunun cevabı.'' Asıl siz benim önemli soruma cevap verin. Bu şantaja daha ne kadar boyun eğeceğiz? Deyince herkes birbirine baktı. Tam Emine cevap verecekti ki Zerrin hiçbirinin yüzüne bakmadan "Bu hepimizin meselesi. Bir kişiye yükleyemeyiz. Bir kere başımıza geldi. Ben sonuna kadar varım bu işte. Sanırım Nezih de var." deyip kocasından onay alabileceği kadar bir es verdi konuşmasına. Nezih'ten tabii ki diye gelen cevabı duyduktan sonra devam etti. Kabul ediyorum, kolay bir şey yapmıyoruz ama çok faydalı bir işe yarıyoruz. Bir şey söylemek istiyorum. Bu işten vazgeçmek isteyen varsa bence sorun yok. Arkadaşlığımız bakidir ama bu görevleri bitirmek, etabı tamamlamak zorundayız. En azından ben böyle düşünüyorum ve sonuna kadar varım. Yoksa en yakın dostumuzun, kardeşimizin hayatını mahvederiz dedi. Kamil bunun üzerine, ben Banu kardeşime hak veriyorum. Tamam yapalım, mecburuz. Ama nereye kadar? Bunun bir sonu olmayacak mı? Tabii bundan sonra başımıza bir şey gelirse sadece Emine'nin değil hepimizin başı yanar. Biz de karıştık artık, dedi. Konuşurken sesi titriyordu. Sonra devam etti. Ama ağlıyordu. O adamı suya attığımızdan beri uykularım kaçtı. Ne Mine ne ben doğru dürüst uyuduk. Öyle kolay bir şey değil birinin canına kıymak, dedi. Nezih bunun üzerine, Kamilciğim kimse için kolay değil ama Zerrin'in demek istediği şu, istemeyen gider, kimse zorla tutamaz, dedi. Bu kez Kamil'in karısı Mine araya girerek söze başladı. Tamam biz vazgeçelim de ama o psikopat hepimizi biliyor. Ya o izin vermezse, o zaman ne yapacağız, diye sordu. Bunun üzerine siyah minibüste bir sessizlik oldu. Kimsenin ağzını bıçak açmadı. Herhangi birinin konuşmasına gerek kalmadan Kamil aracı stop etti. Bundan sonraki görevlerini gerçekleştirecekleri ve 2 hafta kalacakları villanın önüne gelmişlerdi. Silivri taraflarında oldukça zengin bir yazlık siteydi. Yaklaşık 25 tane kendi özel bahçeleri olan 2,5 katlı 5 odalı villalar vardı. Hiçbir ev bir diğerini görmüyordu. Araçtan teker teker indiler. Anahtar Kamil'in karısı Mine'nin elindeydi. O önden inip kapıyı açtı. Emlakçı sözünü tutmuş, evi temizletmişti. Aralarından hiçbiri çok büyük bavul almamıştı. Hemen hepsinde 4 tekerlekli, uçakların kabinlerine sığan ufak valizler vardı. Hava şahaneydi ama kimsenin aklında tatil yapmak, denize girip güneşlenmek yoktu. Bir an evvel denileni yapıp buradan gitmek ve bir daha bu günlerini anmak istemiyorlardı. Kamil, Nezih ve Demir araca gidip devasa köpek maması torbalarını ve kıyma makinesini eve taşıdılar. ''Odalara nasıl yerleşeceğiz?'' diye sordu Mine. Bunun üzerine Demir, ''Her şeyden önce banyoyu çok iyi kaplamalıyız. Nerede yatacak olmamızın ne önemi var?'' dedi. Villaya girdikten sonra birbirlerine baktılar. Hepsi çok endişeli görünüyordu. İlk lafa Kamil girdi. ''Bir teklifim var.'' Bu gece güzel bir çilingir sofrası kuralım. 2 kadeh de rakı içelim bahçede. Yarın işe koyuluruz, derken Emine arkadaşının sözünü kesti. Olmaz, hiç dikkati çekmememiz lazım. Etrafta komşulara sorduklarında bizim için bilmem pek sessiz insanlardı. Geldiler, pek evde görmedik. Herhalde denizdeydiler. Sonra da gittiler. Zaten o ev hep dönemsel olarak yazlıkçılara kiralanır. Gelirler ve giderler demesi lazım. Bahçede içip dikkati çekemeyiz ama isterseniz evin içinde içelim dedi. Zerrin de arkadaşına hak verdi. Emine haklı. Evin salonunda sessizce yiyelim yemeğimizi. Tamam, bir iki kadeh de içeriz dedi. Kamil pek ikna olmamakla birlikte, yazlıkçı insanlar mangal yaparlar. Biz de yapsak fena mı olurdu kardeşim dedi. Ama pek fazla da ısrar etmedi. Dört odalı villanın her birine yerleştiler. Hepsi de diken üstündeydi. Yapacakları iş sinir bozucuydu. İstanbul'dan getirdikleri mezeleri salondaki masaya koydular. Rakılarını yudumladılar. Eskiden hayatlarının altı üstüne gelmeden önce en az ayda bir birinin evinde toplanıp yer ve içerlerdi. Sohbetlerine doyum olmazdı. Oysa artık konuşamıyor, birbirlerinin yüzüne bakamıyorlardı. Sessizce yediler yemeklerini. Sonra el birliğiyle sofrayı topladılar. Villanın içi ne çok şıktı ne de çok dökük. Sıradan, kimliksiz, kişiliksiz, sürekli değişen misafirlerin orta karar zevkine hitap eden sıradan mobilyaları vardı. Dışarısı soğuk olmamakla birlikte çok da sıcak değildi. Yazın bitmesine az kalmıştı. Her birinin elinde içkileri, salonda oturmuş kesik kesik havadan sudan konuşurlarken Kamil'in sorusu ortaya bomba gibi düştü. Herkes dondu. Kimse diğerine bakamadı. ''Kardeşlerim, Gülay Süren'in ölümü kaza mıydı, cinayet mi?'' dedi. Çok uzun sessizlik oldu. Nezih kaşlarını çattı. Cevap vermek üzere dudaklarını araladı. Fısıltıyla ''Şimdi bunun ne alakası var?'' diyecek gibi oldu ama karısı Zerrin, kocasının elinin üstüne kendi elini koydu. Sakin ve vakur yüz ifadesi, hastalarıyla konuştuğu kararlı sesiyle ''Bu saatten sonra bunun sır olarak kalmasının bir anlamı yok. Çünkü zaten o kadar ağır yüklerimiz var ki o sır küçük bir çakıl taşı ağırlığında kalıyor bunların yanında. Öyle değil mi Emine?'' dedi. Emine o zeki adamı düşünüyordu. Zeki ve ukala adamı. Karşılıklı konuşurken nefesi ağzının içinden önce bedeninin sonra da ruhunun en derinliklerine kadar inmişti. Eğer adam istese oracıkta masanın üstünde sevişebilirdi adamla. Tam bunları düşünürken Zerrin'in ona seslenmesiyle kendine geldi. Ha? Pardon, dalmışım. Malum, ağır konular bunlar deyince Zerrin de işte ben de bunu diyorum. Konular çok ağır ama Gülay Süren'in ölümü bu ağırlıkların yanında kum tanesi gibi kalıyor değil mi? Deyince Emine duyduğu isimle irkildi. Biraz evvel o kadar dalmıştı ki ne konuşulduğunun farkında değildi. Nereden çıktı şimdi Gülay'ın ölümü? Üstünden neredeyse yüzyıllar geçti, dedi. Bu sefer Kamil girdi lafa. Ben sordum kardeşim. Biliyorum artık önemi yok ama Ay Koleji'nin yatılı bölüm başkanı Gülay Süren'in merdivenlerden düşüp ölmesi hakikaten sizin dediğiniz gibi kaza mıydı yoksa biriniz veya ikiniz kadını ittiniz mi? Bu konu hiç konuşulmamıştı aramızda. Benim için fark etmez. Zaten cadının biriydi. Ama maksat muhabbet olsun, meraktan sordum sadece, deyince Emine sesini yükseltecekti ki Zerrin onu susturdu. Tamam Emine, ben anlatabilirim. Hem hakikaten bu saatten sonra ne önemi var ki? Ve Kamil'in dediği gibi cadının biriydi zaten, diye anlatmaya başlayınca Emine onu susturdu. Neden anlatıyorsun ki? Geçip gitmedi mi? Daha ne kadar acı çekiciyiz? Yetmedi mi? ''Neyi öğrenmek istiyorsun Kamil? Bunca yıl sormadın, şimdi mi soruyorsun?'' dedi. Ama Zerrin, ''Neden sormasın ki? Bunca ortak sırrımız var. Bunu mu saklayacağız? Ayrıca bugüne kadar hiçbiriniz sormadınız. Teşekkür ederiz.'' ''Ben anlatayım. Biliniz siz de.'' dedi. Emine'nin hamlesini gözleriyle durdurdu. Ona sadece dudaklarıyla ''Sakin ol.'' dedi ve konuşmaya başladı. Daha okula ilk adım attığımdan beri Gülay Hanım'la yıldızım barışmamıştı. Hep o tek kaşını kaldırıp beni küçümseyerek konuşurdu. Fısıltıyla yanımdan geçerken çaktırmadan itip pis fahişe derdi mesela. ya da siz hafif meşrep bir fahişesiniz derdi. Bazen de çok çirkinsiniz, tıpkı bir maymuna benziyorsunuz, bu okula yakışmıyorsunuz der, gözleriyle ruhumu deler katlederdi. İlk yıllarda bunu sadece bana yapıyor sanmıştım, kimseye söyleyemiyordum. Bir kere anneme söyleyecek olmuştum, o da bana, mümkün değil, o kibar kadın öyle şeyler demez, sen gene hayal görüyorsun, çok kıymetli bir öğretmen o, demişti. Son sınıfta okurken bir gün Emine geldi yanıma ve bana Gülay Hanım'ın ona yaptıklarını anlattı. Çok şaşırmıştım. Aslında neden şaşırmıştım ki? Bana söylediklerinin aynısını ona da yapıyormuş meğer. O günde ikimiz koridorda üst kattaydık. Bu geldi. İkimize de pis pis baktı. Sonra yanıma gelip sadece benim duyacağım bir sesle ''İşte iki fahişe, tiksiniyorum sizlerden. Mezun olduktan sonra kim bilir hangi erkeklerin koynuna girip ne uygunsuz şeyler yapacaksınız.'' dedi. Sonrasını tam olarak hatırlamıyorum. Tam basamağın kenarındayken ayağa takıldı. Aslında biz bir şey yapmadık. Sadece yardım etmedik. Bir an boşluğa düştü ayağa. Biz de birbirimize baktık ve düşüşünü izledik. Düşerken son basamakta boynu kırılmış ve orada ölmüş. Sonrasını hatırlarsınız. Polisler geldi. Tam raporlara kaza olarak geçecekken alt kattan birisi Emine itti galiba deyince Emine tutuklandı. Sonra da ben. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Tam 18 yaşında olduğumuz için ıslah evi yerine normal yetişkin hapishanesine attılar. Çok kısa kaldık ama o günler hem benim hem de Emine için çok konuşmak istemediğimiz zamanlardır. Her şeyi unuttuk. Bitti derken neredeyse 30 yıl sonra başımıza gelene bakın. Eğer o kaza olmasaydı Emine çok rahat polise gidebilir, bunlar da başımıza gelmezdi, dedi. Anlatırken ağlamaya başlamıştı. Sözü bittiğinde hepsi ağlıyordu. Demir başladı bu sefer konuşmaya. Arkadaşlar, artık yapacak bir şey yok. Bu işleri yapacağız ve görevimiz bittiğinde kurtulacağız. Bizler kardeşiz, dedi. Birbirlerine sarıldılar. Hepsi odalarına çekilip, villanın tüm ışıkları söndüğünde, iki villa ötede pencerenin kenarındaki koltuğunda oturan yaşlı adam, yanındaki genç kadına, ''Hadi, odama çık ve beni bekle.'' dedi. Kadın adama yalvaran gözlerle baktı. ''Lütfen yapmayın, ne güzel uzun zamandır istemiyordunuz.'' diyecek olduysa da, adam yüksek çıkan bir fısıltı sesiyle hiddetlenerek, ''Derhal çık yukarı ve bekle beni, yoksa öldürürüm seni.'' dedi. Genç kadın çaresiz merdivenlerden çıkarken, ''Ama önce annenin odasının kapısını kapat.'' deyince, Güliz alt katta aralık duran odanın kapısını kapattı. Üst kata doğru yavaşça çıkmaya başladı. Yaşlı adam da ışıkları kapatıp kadının arkasından yukarı çıkmaya başladı. Önünde giden genç kadının kalçaları sağa ve sola hareket ederken adamın hayvani arzuları daha da istekli hale geldi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 110. Devamı 9. ayrımda.